Ayrım 10. Vukuat var. Orhan Kemal, sayfa 113. Bir tıkırtı. Gözlerini açtı. Yasin Ağa uzun boyu, esmer, hüzünlü yüzüyle kapıda dikiliyordu. Güldü. Gel bakalım Yasin Baba, buyur. Bornozuna iyice sarınıp kayrılosuna oturdu. Çeksene bir iskemle. Yasin Ağa dokunsalar ağlayacak. İskemleyi çekip oturdu. Oturdu ya, tadı tuzu yoktu adamın. Nedenini ise gayet iyi biliyordu. Aldırış etmedi. Ankara gezisinin izlenimlerini saydı döktü. Hükümet Amerika'dan geniş çapta tarım araçları getirmeye karar vermişti. Sovyetlerin Boğazlar'da üs, Kars'la Ardahan'ı istemeleri bir bakıma hiç de kötü olmamıştı. Hükümet artık kesin bir karara varmak üzereydi. Seçimlerden sonra herhalde topyekin bir Amerikancı politika izlenecekti. Çünkü Sovyetler karşısında Amerikalıların endişesi de büyük, hatta çok büyüktü. Karşısında güçlü devlet istemiyordu. Kim bilir, belki de günün birinde Sovyetler Birliği'ni atom bombalarıyla dize getirir, dünyayı komünizm afetinden kurtarırdı. Ne olursa olsun uzak bir ihtimal o. Hoşu Marshall planı gereğince memlekete çok sayıda tarım aracı verilmesi. Bizde de bundan böyle Amerika'da olduğunca dinamik ziraat başlayacak. Öküz, tahta saban tarihini karanlıkları içinde unutulup gidecek. Gülizar'ın getirdiği okkalı kahveyi aldı. Yasin Ağa'ya da pişir. Yasin Ağa başını iki yana salladı. İstemem bey, ziyade olsun. İstemez misin? Niye? Pişir hadi, pişir. Gülizar çıktı. Bey kahyasını kim bilir kaçıncı kez gözden geçirdikten sonra, senin canın sıkkın gibi Yasin Ağa. Niye, ne var? İçini çekti. Bir şey yok bey, canın sağlığı. Hele mibzerlere hiç diyecek yok. Çapa, ırgat, elçi, ırgatbaşı, vırt sırt derdinden kurtulacağız. O zaman istediğin gibi bol bol ek. Ne çapa derdi, ne şu ne bu. Ne demek o? Öyle ya, mibzer çiğidi toprağa usulünce ekecek. Çapa makineleri de çapalama işini usulünce yapacak. Çapa makinesi ha? Tabii, çapa ırgatına hemen hiç ihtiyacımız kalmayacak. Yasin Ağa sevinmemişti, beyine ıslak ıslak baktı. Bey kuşkuyla sordu. Ne o, memnun olmadın mı ne? Olmadım bey, olmadım doğrucası. Şaştı. Niye? Niye olacak? Ben şu kadar yıllık bir kahyayım şu memlekette. 927'lerde de böyle olduydu. Memleket makineyle dolduydu. Ford sondan geçinmiyordu. O zaman da baba dede yadigar mübarek öküzde kara sabana hor bakıldıydı. Evet ama bu sefer sözümü bitirmedim. Bu makineler bizim memlekete göre değil bey. Neden dersen, fakir fukaranın ekmeğini alıyor elinden. Fakir fukaraya da yazık. Onlar da Cenab-ı Allah'ın kulu. Muzaffer Bey şaşırmıştı. Cenab-ı Allah'ın fakir fukarayı sevgili kulları için yarattığını söyleyen sen değil miydin? Bendim beyim, bendim. Demin itten beter kovduğun imamın yalancısıyım ben de. Muzaffer Bey imamı hatırlattı. Sahi, fena kovduk zavallıyı. Şunu buldurmak kabil değil mi acaba? Yasin Ağa derin bir iç geçirdikten sonra başını acı acı salladı. Kabil beyim, kabil ama... Ama... Kırılanı tamir güç. Ve ekledi. Senin bir baban, cennet mekan bir deden vardı. Sesi titriyordu, gırtlağına bir şey sokulmuşçasına durdu. Konuşamayacaktı artık. O cennet mekan babayla dedenin dölünden mi gelmişti bu nobran, bu fakir fukara, hem de Allah adamını huzurundan it gibi kovan evlat? Hıçkırdı. Koca Yasin ağlıyordu, hem de sarsıla sarsıla. Muzaffer Bey kireç kesilmişti. Ne demeli, nasıl davranmalıydı da gönlünü almalı, kendini affettirmeliydi. Elleri titriyor, imamı kovduğuna pişman, koca yaşlının haline acınacak bakıyordu. Nice vartalar atlatmış bu dini bütün, dini bütün olduğunca da taş kalpli adamı ağlatan şeyden ürkmeye başlamıştı. Laik bir devlet içine çöreklenmiş gericilik demek böylesine mayalanmıştı memlekette. Bu mayalanışı kazıyıp atmak, atabilmek imkansız mıydı yani? Baban deden nur içinde yatsınlar. Ne Avrupa bilirlerdi ne Amerika. Onlar da ağaydı, onlar da beydi. Hem de ağaların ağası, beylerin beyi. Yasin dediler mi ağızlarından 5-10 Yasin birden dökülürdü. Bu topraklar gene sürülür, gene ekilir, mahsul de gene kaldırılırdı. Ortalıkta bereket vardı. Ah, ah eski günler, ah! Beni rahmetlilerin değil hacı, hoca, imam, en değersiz bir dilenciyi bile kovduklarını hatırlamam. Eski adamın basit bir geçmiş tutkusuydu ki az sonra silinip giderdi. Gülizar kahvesini getirmişti. Buyur kahveni. Aldı. Genç kadın koca yaşlının ağlamışlığına dikkat ederek şaştı. Muzaffer Bey, bakma bir iştir oldu. Sen çağır onu bana da. Yasin Ağa bakmadan gelmez dedi. Niye? Ondaki onur kimde var? Tekmil ünü memlekete yayılmış bugüne bugün. Yeğenini çağır da sor. Bak eller ne diyor, anlatsın dinle. İş gittikçe önemli bir hale geliyordu. Komünizme karşı baraj olsun diye göz yumulan bu güç, demek günün birinde iyice dal budak salacak, sonra da önüne geçilemez bir hal alacaktı. Evet evet, ard arda etkili makaleler yazdırmalı, partiyle gelenlerini uyarmalıydı. Çünkü görünen köy kılavuz istemezdi. Gemi azıya almışlardı. Gün gelecek, laiklik maiklik, devlet mevlet güme gidecekti. Bir gün çiftçi birliğinde bir arkadaşıyla yaptığı tartışmayı hatırladı. Arkadaşı, laiklik maiklik demişti. Elden giderse ne olur? Ne mi olur? Mustafa Kemal ve devrimlere elveda. Koca burunlu arkadaşı gülmüştü. İlahi Muzaffer, düşündüğün şeye bak. Şaşmıştı. Demek devrimlerin lüzumuna inanmıyorsun. Omuz silkmiş diye. Yo. Peki niçin bu kadar kan döküldü? Milli mücadele ve onun şuuru? Arkadaşı birden ciddileşmişti. Mühim olan senin ve benim nefsi nefsimizdir. Bunu temin edecek devlet. İster layık olsun ister şeri. Haydi şerefe. Peki halk, fakir fukara? Buz gelir. Yasin Ağa, yumurtaya can veren Allah dedi. Kim bilir belki de Mehdi Resul onun dölünden gelecek. Ne malum? İtikatsizlik kötü şey. Seni babanla deden sıkılmaya başlamıştı. Peki peki dedi. Çağır bana onu. Yahudur Gülizar. Gülizar dışarıdan yanıtladı. Efendim? Ramazan orada mı? Burada beyim. Gelsin buraya. Yasin Ağa'ya döndü. Bu işle meşgul ol dedi. Bul Cemşir'i, aç meseleyi, sıkıştır eline birkaç kuruş. Birkaç kuruş mu? Canım sözün gelişi işte, para teklif et. Kaç para? Ne bileyim ben, o herif kızlarını parayla satar. Para canlısı deyyusun biri. Yap çat işte. 1-2 bin isterse? Pek pek binle hallet. Alt tarafı Elçi Cemşir'in amele kızı. Hoş, bu bitti, o bile çok ya, neyse. Zaloğlu ezile büzüle dayısının yanına girerken Yasin Ağa çıkıyordu. Külot pantolonu, koca bıyığı, belindeki Trablus kuşağı filan Muzaffer Bey'in tepesine attırdı. Nedir bu vaziyet ulan dedi, ha? Zaloğlu şaşaladı. Hangi vaziyet dayı? Aynen'e dargın mısın it? Şu çizmelere, şu külot pantolona, hele şu pala bıyığa bak. Yumruk kadar adamsın, nedir bu caka? Zaloğlu buz kesilmişti, başını önüne eğdi. Gözlerini yerden kaldırıp dayısına bakamıyordu. Yanlış bir iş yapıp dayak yemekten ödü kopuyordu. Hiç şakası yoktu adamın. Kızdı mı elinden Allah bile kurtaramazdı. Kılda keramet olsa tabakhaneye nur yağar. O bıyıklar derhal kesilecek. Verdiği kesin emirle yetinmeyerek Kayrolu'dan atladı. Gitti masasının çekmecesinden küçük pırıl pırıl bir makas alıp geldi. Zaloğlu'nun koca bıyığını hart hart kesip genç adamı kuşa çevirdi. Ha şöyle... Abdülhamit'in Arnavut tüfekçileri gibi istemiyorum. Zaloğlu gık diyemiyor ama başı dönüyordu. Yumruk kadar olduğunun farkındaydı. Bunun için bıyık büyütüp beline Trablus kuşak sarıyor, külat pantolon giyiyordu ya, şimdi bıyıkları doğranmış kuşa çevrilmişti. Aynaya bakmadan da biliyordu heybetinin gittiğini. O imam bir rüyadan bahsetti. Neymiş o? Zaloğlu kekeledi. Bilmiyorum dayı, haberim yok. Kapıya yeniden peydahlanan Yasin Ağa'ya sordu. Ne rüyasıydı o? Yasin Ağa boş bulunarak, kendisini anlattıydım beyim dedi. Muzaffer Bey Zaloğlu'ya hışımla döndü. Bilmiyorum dayı, haberim yok diyorsun ya, bak anlatmış sana. Zaloğlu ufaldıkça ufaldı, eridikçe eridi, her yanı titriyor, renkten renge giriyordu. Şimdi Güllü burada olmalı da şu zavallı halini görmeliydi. Muzaffer Bey dehşetle gürledi. Defol! Defol eşoğlu eşek! Budanmış kırpık bıyığıyla odadan apar topar çıktı. Yalnız kaldıkları zaman Muzaffer Bey hala öfkeli. Hepsi bu itin düzeni dedi. Bilmeyecek ne var? Gitti zavallı adama yalvardı yakardı. Böyle böyle rüya gördüm diye yalan attı o fukarada. Boşuna kırdık adamcağızın kalbini. Bu it esrar da içiyormuş. Yasin abi bilmem beyim dedi. Ne gördüm ne de işittim. Ben haberini alıyorum. Neyse sen bu işle alakalan başka özelim bitsin gitsin. Kızı gördü abayı yaktı herhalde. Neyse ki Cemşir yabancımız değil. 3-5 sıkıştır elini. Kızı alırsak it oğlu it ayağını kırar çiftlikte oturur. İşe güce el atar belki. Oldu mu? Oldu beyim. Bu sefer de adam olmazsa bilirim ben yapacağımı. Pekiştirdi. İmamı bul özür dile yerimi anlıyorsun ya. Anlıyorum beyim. 10. Kabık hafız Yasin Ağa'nın telaşlı telaşlı gelmekte olduğunu pencereden görünce yatağına girdi. Yorganı omzuna aldı. Sırılmış beyaz takkesini başına geçirip gözlerini yumdu. Pıtırdayan dudaklarıyla başladı sallanmaya. Dua ediyordu sözde. Yasin Ağa içeri girip de onu bu halde görünce durakladı. Sonra da bir kıyıya sessizce ilişti. Mübarek nasıl da kendinden geçmişti. Böylesine dini bütün, Cenab-ı Allah'ı makbul bir kuluna karşı o türlü terslenmek doğru muydu? Ne günlere kalınmıştı? Ya Rabbi, gün günden beter geliyor, gelen gideni aratıyordu. Kim bilir daha ne kötü günler gelecekti. O günleri göstereceğine Cenab-ı Allah ruhunu alsaydı razıydı. Kabak hafız çatık kaşları, öfkeyle yumulu gözleriyle uğultu halindeydi. Bu hal her an artıyor, gittikçe celalleniyordu. Vay mübarek vay diye geçirdi Yasin Ağa. Şuna bak nasıl da hırslanıyor. Sen tut, böyle mübarek bir adamın kalbini kır. Sanki o babayla o dedenin sulplerinden gelmemiş. Hey gidi günler, hey! O rahmetlilerin günlerinde olsaydı da böylesine bir mübarek gelip Mehdi Resul'den söz açsaydı. Söz açmasına ne hacet? Bir hacı, bir hoca, bir derviş, kim olursa olsun günlerce el üstünde tutarlardı. Onun için de bereket vardı. İnsanın insana, fakir fukaranın, ırgat marabasının ağasına saygısı vardı. Rızk darlığı nedir bilinmezdi. Şimdi ya, dünya tek bir veled-i zinaya kesti. Veled-i zinaya. Hazretin derinlere dalma hali Yasin Ağa'ya da geçti. O da tıpkı kabak hafız gibi gözlerini yumdu, tıpkı onun gibi sallanarak bildiği namaz dualarını mırıldanmaya başladı. Bildiği dualar çok olmadığından bitince aynı dualara yeniden başlıyordu. Arada da Efendi Hazretlerini kontrol etmeyi unutmuyordu. Hazret neden sonra ağır ağır yavaşladı. Kendine geldi, duruldu ve gözlerini açtı. Yasin Ağa'nın geldiğinden haberi yokmuşçasına yarı dargın sordu. Sen burada mıydın? Hakareti eden kendisiymişçesine ezilip büzülen Yasin Ağa, buradayım Erenler dedi. Buyur, yukarı buyur. 3 basamaklı merdiveni çıktı, Hazretin yatağı kıyısına ilişti. Ah İmam Efendi, size karşı nasıl mahcubum bilemezsiniz. Kaba kafız sözünü kesti. O iş nasıl oldu o iş? Yasin Ağa birden kavrayamadı. Hangi iş Efendi Hazretleri? Canım işlerin en eftali. Ha oldu şükür oldu. İmana geldi mi encam? Sayenizde gelmeyip de ne yapacak? Benim değil, Cenab-ı Allah'ın sayesinde. Öyle ya, gelmeyip de ne yapacaktı? Aynı rüyayı demin de gördüm. Hem de gecekinden daha ayan beyan, daha sarih olarak. Ben Zülcelal'in emri ilahilerini tebliğle mükellef bir fakiri pür taksirim. Bana edilen hakaretler doğrudan doğruya Rabbil Alemine edilmiş demektir. Binaenaleyh. Yasin Ağa it gibi pişman oldu dedi. Yuvasını öyle bir yaptım ki Ceketinin yan cebirden çıkardığı para destesini Efendi Hazretleri'nin yatağı altına sıkıştırdı. Kabak hafız görmemiş davranarak gözlerini yumdu. Pıtırdayan dudaklarıyla yeniden başladı. Yasin Ağa için daha fazla kalmak gerekmezdi. Hazreti ibadetiyle baş başa bırakıp yavaşça çıktı. Kabak hafız neden sonra gözlerini açıp yanındaki pencereden baktı. Gidiyordu upuzun boyuyla. Güldü. Keraneciler diye geçirdi. Şu Cenab-ı Allah da olmasa zırnınızı koklatmaksınız fakir fukaraya. Kurban olayım kudretine, kuvvetine, kerametine. Zira dinsizin hakkından imansız gelir. Hemen yatağın altına sıkıştırılan paraya uzandı, alıp saydı. İç içe 5 tane onluktu. Seni dedi, anayı kızdan ayıran seni. Para cüzdanını çıkardı, onlukları özenle yerleştirip kalktı. Kallavi bir sade kahveyi hak etmişti. Üstünü başını giyinmeye başladı. Kahveye çıkacaktı. Köyün tek kahvesi, köyün öteki yapıları gibi üstü saz örtülü büyükçe bir hu'du. Birkaç masa, bolca hasır iskemle, duvarlarda dinsel menkıbeleri canlandırmaya çalışan taş basma resimler ve bir kıyıda da boynunda 7 delikli nazar boncuğuyla en eski tip bir Philips radyo. Köylünün deyimiyle demirkıratlık icat edilmeden önce, daha çok da Hitler ordularının gemi adısıya aldığı yıllar, köylü büyük bir merakla bu radyonun çevresine toplanır, ajansları can kulağıyla dinlerdi. Ama demirkıratlık icat edileli beri iş değişmişti. Kahve hemen hemen ikiye bölünüvermişti. Halkçılar kahvenin solunu, demokratlar sağını tutmuşlardı. Birbirleriyle çokluk konuşmazlar, oyun bile oynamazlardı. Herkes kendi partisinin adamıyla düşüp kalkar olmuştu. Radyoda halkçılar konuşmaya başlamazlar mı? Demokratlar kalkar giderler, onların kalkıp gidişine berikiler küfrederlerdi. Tecrübeli yaşlılarca halkın ikiye ayrılıp birbirlerine küfrederek diş bilemeleri hiç de hayra alamet değildi. 1930'ları unutmamalıydılar. O yıllarda da gene böyle bir serbest fırka icat olmuş, kan gövdeyi götürmüştü. Sonunda Mustafa Kemal Paşa bakmıştı ki olmayacak, kardeş kardeşin kanını içecek, serbest fırkayı paydos edip kurtulmuştu. Bu kez de gene öyle olacaktı galiba. O zaman Mustafa Kemal Paşa, şimdi de İsmet Paşa, demirkıratların başına mutlaka bir çorap örecekti. Ne diye örmesin? Elinde top vardı, tüfek vardı, bunca asker vardı. E madem vardı, paşa ne diye elindeki koltuğu demirkıratlara kaptırsın? Babalarından, dedelerinden duymuşlardı. Sultan Hamit'ten sonra da böyle fırkacılık almış yürümüştü. O zaman da bir iddiatçılıktır sarmıştı her yanı. Şehirlere, köylere varana dek kulüpler açılmış, kardeş kardeşin gırtlağına atılmış, nutuklar, fener alayları, alkış. Derken Balkan Harbi, ardından da seferberlik patlamıştı. Onun için Osmanlı'ya olsun, Türkiye olsun gürültü, patırtı, şamata iyi gelmiyordu. Bu kez de gene bir şeyler olmasaydı Allah vere. Kaba kafız kahveden içeri girince halkçılar da demirkıratlar da saygıda kusur etmediler. Hatta saygı, izzet, ikramda birbirleriyle yarışa bile başlayıverdiler. Kurnaz imamsa iki taraftan birini tercih zorunda kalmamak için şöyle daha iyi erenler dedi, siz varın keyfinize bakın. Nesine gerekti halkçılık ya da demirkıratlık? İkisi ortası kalmakla ne kızı verir ne de dünürü küstürürdü. Yedi düvenle barışık olmak usulüne daha iyi geliyordu. Kapıya yakın oturmuştu. Sağdan soldan başlanmıştı. Abdül, Hoca Efendi'ye bak. Hoca Efendi'ye bak Abdül. Bak ne içecek Emem Efendi. Kahveci Abdül yanına saygıyla geldi. Ne emrediyorsunuz Hoca Efendi? Alabildiğine büyüklenip şişinerek bol köpüklü orta şekerli dedi. Tespihini çıkardı, gözlerini hafifçe yumarak başladı. Kahve hemen eski uğultusunu sürdürmeye başlamıştı. Bir yandan tavla, öte yandan kağıt şıkırdıları, çeşitli espriler, ardından kahkahalar. Bir yandaysa yaşlı biri, köşeye kıstırdığı köseye iri iri anlatıyordu. Parti marti karın doyurmaz köse. Ali gidecek yerine veli gelecekse bana ne? Var mı bana sana bir istifadesi? Köse karşılık vermiyor, boyuna baş sallıyordu. Yaşlı dayattı. Söyle, var mı? Yok demek zorunda kaldı köse. Yoksa ne zoruma? Cebime gireceğe bakarım ben. Doğru. Hem canım halkçılara güç mü yeter? Top onlarda, tüfek onlarda, dağ taş asker onlarda. Onlarda ki onlarda. Kaba kafız kahvesini höpürdetirken cüzdanına yerleştirdiği 5 onluğu düşünüyordu. Şehre kaçamak yapsa, dostu sebze komisyoncusu Haydar'ın orada geçenki gibi kafayı çekseydi, o günü hatırladı. Haydar'ın karısı da ama ille baldızı alemdi. O gece kafayı aşırı çekip sızıp kalmasaydı. Bu sefer eşekliğin alemi yok. Az içip gece herkes uyuyunca baldızın odasına. Eteğini tutup çektiğimde iri gözleri nasıl da açılmıştı. Aman ne yapıyorsunuz? Eniştem görürse. Dilini dişini yediğim. Enişten değiyorsun biri. Görse ki ne çıkar? İçinden bir şehvet titremesi geçti. Bu kez geçenki gibi eşeklik edip zom olmayacaktı. Haydar'a dayanacaktı rakıyı, sızdıracak. Ondan sonra da artık Allah ne verdiyse, baldız mı olur, Haydar'ın akça pakça karısı mı? Çünkü Haydar'dan çok işitmişti. Karı iyi ama bende iş kalmadı imam. İnsan kendi helaline değil de namahreme daha çok alaka duyuyor. Avrat şurada yatar, ben giderim baldızın yanına. Lakin o orospu da kendini naza çek ha çek eder. Vallahi ablama derim enişte. Daha düşünecekti tatlı tatlı. Birden Zaloğlu kapıdan girmiş içeri bakınıyordu. Bakınıyordu ya, ne o oğlan bıyıklarını mı kazımıştı? Zaloğlu da Hafız'ı görmüştü. Sırıtarak yanına geldi. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba ya, ne oldu bıyıklarına? Zaloğlu bozmadı. Kazıdım. Niye? Emir yukarıdan geldi. Yani nereden? Kızdan. Cemşir'in kızından ha? Korkuyorum bıyıklarından, kes dedi. Kestim. Kabuk Hafız kıs kıs güldükten sonra, şehren neye dönmüş Ramazan, bil bakalım dedi. Zaloğlu'nun bıyıksızlığı kahvede birden dikkati çekti. Demokratlar da halkçılar da kahkahayı basmışlardı. İlkin Zaloğlu da güldüyse de sonra kızdı. İşinize bakın ya, bıyık benim bıyığım. İster keserim ister... Demokratlardan biri boka sokar, doğru dedi. Gene kahkahalar yükseldi. Zaloğlu öfkeden titriyordu. Halkçılardan biri. Lakin dedi, çok yakışıyordu. Bir başkası, Köroğlu'ya benziyordu şerefsizim. Halis koç bıyık, insanın eli varır da keser mi o güzel bıyığı? Canım yiğitlik kılla olsa tabakhaneye nur yağardı. Doğru. Şalvarı Trablus kuşağı duruyor. Bez çizmeleri yeter. Doğru, yiğit adamın yiğitliğine bez çizme yeter. Zaloğlu tahta iskemlelerden birini altına çekip ata biner gibi oturmuş, iskemlenin arkalığına dayanarak kabak hafızla konuşmaya başlamıştı. Kahvedekilerin sözlerine kulağını tıkayacak, öfkelenip de heriflerin kışkırtıcılığını körüklemeyecekti ama olmuyordu. Çenelerinin durduğu yoktu. Çeneleri durmuyor, kahkahaları da sinirine dokunuyordu. Sonra dikkat etti. Halkçılarla demokratlar güya birbirleriyle dalgın gibiydiler. Ama o kahveye gelince iş değişmiş, dargınlık filan kalkmış, Zaloğlu'yu hedef tutan şakalar, esprilerle hep birlikte gülüyorlardı. Dayanamadı. Siz seçimi kazanmaya bakın oğlum dedi. Benim bıyığım üstünüze vazife değil. Ve artık onlarla ilgilenmedi. Kabuk Hafız usullacık gözün aydın dedi. İskemlesini az yaklaştırdı. Aydınlık içinde ol. Razı gelmiş ha? Dayım mı? Gelmeyip de ne olacaktı? Gelmese? Gelmese mi? Öyle ya, hayır deseydi ne yapardın? Gerçekten de ne yapabilirdi? Gene de ne yapabilirdiğini var mı yahu? Razı gelmeyeydi de bak. Kapı Hafız fiyakasına dokunmak istemedi. Etli kocaman elini uzattı. Öp bakalım şunu. Niye? Niyesi var mı? Senin yüzünden it gibi kovulduk. Zaloğlu katıla katıla güldü. Bir iştir olma, kusura bakma. Telafi etmelisin. Ederim. Ne zaman? Hele dayım gitsin. Ne zaman gidecek? Bugün pazar. İyi bir papaz uçururuz. Sardalya, mardalya, havyar mavyar da isterim ha. Canın sağ olsun. Sana roquefort peyniri bile getireceğim bu sefer. Nedir o? Peynirlerin Allah'ı. Kabuk Hafız pek bir şey anlamadığı halde gene de yutkundu. Sonra Zaloğlu'nun kazınmış bıyığına gülmeye başladı. Lakin Ramazan, heybetin kayboldu be. Zaloğlu içini çekti. Biliyordu, biliyordu ama ne gelirdi elinden. Karşılık vermedi. Kabuk Hafız da üstelemedi, lafı değiştirdi. Düğün ne vakit gayri? Belli değil. Kızı Yasin mi isteyecek babasından? Başka kimin var? Dayın? Boşver. Niye? O böyle şeylere tenezzül etmez. Hem de ben istemem onun karışmasını. Kızın babasının haberi var mı meseleden? Yok, yok ama boş ver. 10. ayrımın sonu. Sayfa 127.